Ja, es ist ja auch eine Wiederholung.
Wieso wird das wiederholt?
Ja, weil nicht alle 24 Stunden am Tag Zeit haben, Radio Lora zu hören.
Crème de la Crème, das Beste vom Besten auf Radio Lora für euch wiederholt. Auf Radio Lora für euch wiederholt.
Ist das schon alt?
Yollar
yokuş neden
sonsuzluk hasret kopuş gurbet
birlik yalnızlık
hiçlik gökyüzü kayıp çok acele
yorgun anlam
boşluk kaderiven
yalnızlığa
sevim ister
sevim olmaz
yalnızlık
kapalılar nerede
babalar
Kayıp. Anlam. Kayıp. Yitik.
Birlik.
Pişen.
Yalnızlık.
Kavuş geride.
Nereye?
Sarayış.
Yorgun. Yok olmuş.
Aşk.
Nereye? 97.5 MHz'den yayın yapan Radyo Lora Stüdyosu'nda Müzik Ema, Müzik ve Benlesiniz. Bugünkü yayınımızda Zürih'ten Amed'e yani bir savaş coğrafyası Kürdistan'da Amed'e uzanıyoruz. Ve programımızın konuğu Sevda Arık. Bu programı Özlem ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Katkılarından dolayı Özlem'e çok teşekkür ediyorum. Bugünkü yayın akışımızda Pink Floyd'un The Wall seçkisine yer verdik. Ve Pink Floyd The Wall'la programımıza başlıyoruz. Alo, merhabalar.
Merhaba.
İsviçre'nin Zürih kentinde Radyo Lora Stüdyosu'ndan arıyorum. Müzik Ema yani Müzik ve Ben isimli bir program yapıyoruz. Stüdyomuzda şu an Özlem arkadaşımız var. Ben Özkan, kendimi takdim edeyim. Müzik Ema programımızın yani Müzik ve Ben programımızda özgürlük temalı aslında. Bireyin yaşam hikayesiyle bunun içindeki müzikle de süsleyerek bir böyle portre çiziyoruz. Bu grup sohbetine de dönüşebilir. Kişinin kendi yaşam içerisindeki doğaçlama karşılıklı bir yaşam deneyimi aktarımı olacak.
Merhabalar. Aa, evet.
Merhaba.
Ben Özlem.
Ben Sevda.
Evet Sevda, şu an sanırım Ahmet'te yaşıyorsun. Seni önce bir tanıyabilir miyiz? Dinleyicilerimiz açısından kendini bize biraz tanıtır mısın?
Ahmet'te yaşıyorum. Öğretmenim. 28 yaşındayım.
Yarışmacı arkadaşlar, başarılar diliyoruz herhalde bundan sonra.
Hayır, bilmiyorum. Daha çok kendime odaklı olduğum için.
Hangi branşta öğretmenlik yapıyorsun?
Farmasi öğretmenlik.
Evet. Köyde yapıyorsun değil mi öğretmenlik?
Evet, köyde öğretmenim.
Kaç yıldır bu meslekte çalışıyorsun?
4. yılım bitti, 5. yıla giriyorum.
Bu mesleği tercih etmen kişisel bir neden miydi yoksa yaşamın...
Yok, hayır.
Değildi, evet.
Yaşamın getirdiği bir şey aslında ya da koşulların sebep olduğu bir şey.
Meslek hayatına atıldığın zaman ben Kürdistanlı olduğunu biliyorum, Ahmetli olduğunu biliyorum. Ama eğitim müfredatı ve eğitim sistemi, Türk eğitim sistemi. Kürdistan'da gelinen bugünkü kimlik ve toplumsal mücadelenin noktasında dil aidiyeti ve Kürdistan'ın kendine ait bir gelişim süreci var. Özellik süreci var. Böylesi bir süreçte Sen kendini nasıl hissediyorsun? Bu süreçte yaşadığın pratik yaşamın içerisindeki refleksler nasıl gelişiyor? Ne düşünüyorsun bu konuda? Neler yaşıyorsun?
Neler yaşadım? Size aslında şeyden başlayarak anlatayım. İlk başladığım zamanı anlatmaya çalışayım.
Lütfen.
Zaten eğitim sistemiyle tanışmam küçük yaşlarda başladı. Hani çocukken zaten aynı eğitimi ben de gördüm. Aynı eğitim sisteminin içinden geçiyoruz çünkü hepimiz. Köyde yaşıyorsunuz ya da bir Kürtsünüz, Kürdistanlısınız. Ve Türk öğretmenler tarafından eğitimi alınıyorsunuz.
Evet. Simle ediliyorsunuz herhangi, yani.
Kesinlikle evet, kesinlikle eğitim yoluyla. O olmazsa başka yollardan, zorla falan filan, neyse işte. Herkesin bildiği, senin de çok yakinen bildiğin bir şey o zaman. Bir şey tabii bu. Zaten hani o eğitimi küçük yaşta görmeye başlıyoruz. Tabii daha önce çok sayıda Kürt öğretmen yoktu. Türk öğretmenler tarafından yapıldı bu.
Evet.
Şimdi zamanla tabii bu değişiyor. Gerçi o da başka bir konu. Küçükken bilmediğim bir dilde eğitim öğretim görmeye çalışıyorsun. Başka bir dil öğreniyorsun. Tabii bu sırada kendi dilini bir şekilde unutarak ve utanarak başka bir dil öğreniyorsun. Kendi dilimizi unutarak da başka bir dil bilmiyoruz. Kürtçe biliyoruz. Televizyondan çat pat Türkçe öğrenmişsek biraz, o var. Daha sonra okula başlıyoruz. Sonra az bir şey olsa öğrendiğimiz, bildiğimiz kendi dilimizi unutuyoruz. Unuttuktan sonra hani yeni bir eğitim senin içinde hani yoğrulmaya başlıyoruz.
Evet.
Daha sonra bu şekilde devam ediyor tabii. Bir şeyleri unutarak ama yeni şeyler öğrenerek, tabii ne kadar doğru ne kadar gerçek tartışılır şeyler. Sonra bir ÖSS şey geliyor, zamanı geliyor. Ve bu süre zarfında her zaman bir sıfır geride başlıyoruz eğitim hayatımıza doğal olarak. Hani önce şey diye bakıyorum, hani şimdi ben öğretmenliği anlatmaktan çok şu an kendi çocukluğumu, kendi öğrencilik hayatımı aslında anlatıyorum.
Evet.
Daha çok böyle başka bir dilde eğitim gördüğümüz için çok zorlanıyoruz tabii doğal olarak.
Kesinlikle evet.
Bir sıfır gerideyiz. Daha çok çaba sarf edip bir yerlere gelmeye çalışıyoruz. Belki daha farklı yerlerde olabilecekken daha az şeylerle yetinmek zorunda kalıyoruz aslında.
Aslında biz burada göçmen olduğumuz için belki seni daha iyi anlayabiliyorum. Yani Türkiye'de ben Kürt değil, bir Türkeli olarak yaşamanın getirdiği bir süreçten ötürü seni algılamam mümkün değildi. Ama ben şu an bir göçmen olarak İsviçre'de yaşadığım için seni daha iyi anlıyorum. Varlığının reddi anlamında, dilinin reddi anlamında, kültürel değerlerin reddi anlamında. Bunu mesela çocukluk hatıralarında örneklendirebilir misin? Mesela utanma duygusu diyorsun. Utanma duygusu, hı hı, ya da hiçleştirme dediğimiz, ya da okulda senin dilinin, senin varlığın kabul edilmemesinin karşısındaki diğer dille senin tanışma sürecinde, hı hı, yaşamın içerisinde o ilk orta öğretimde, lisede karşına çıkan bir anınla bunu bize hissettirebilir misin?
Ya herhangi bir anı değil ama geçmişle ilgili mesela.
Elbette.
Şöyle bir şey var. Daha çok hani evde Kürtçe konuşulur. Etrafındaki herkes Kürtçe konuşur. Çocuklar Kürtçe konuşur. Hani hepimizin konuştuğu dil belli. Daha sonra okula başladıktan sonra böyle televizyonda falan da gördüğümüz Türk figürler falan hep böyle daha farklılar. Daha böyle cezbedici, daha böyle farklılar tabii. Hepsi kibar bir Türkçe konuşurlar. Genelde Kürtlerde bu vardır hep. Daha farklı bulunurlar. Onlar daha bir özenilesi insanlardır. Çocukken de böyle farkında değiliz ya. Bizim de aslında övünmeyecek bir dilimizin olduğu ya da çok şahane bir dilimizin olduğunun farkında değiliz tabii.
Evet.
Biz de bilmiyoruz. Çünkü bir şekilde böyle gizli gizli konuşulmuş. Bir yerlerde konuşulduğu zaman itibar görmemiş bir dil. İşte merdiven altı dili.
İlginç,
yani bu şekilde konuşmuşuz. Daha sonra mesela okulda da gidiyoruz mesela. Türk öğretmenler var genelde. İlkokuldan bahsediyorum. Birinci kademesinden bahsediyorum. Daha çok Türk öğretmenler var. Farklılar hani tabii köyde kalmış bir yerde yaşamanın verdiği bir özenme. Yerlerini farklı bulma durumu var tabii. Hani çocukken daha böyle farklı geliyor. Türk öğretmenin gözüne girilmeye çalışılıyor mesela. Şimdi daha güzel bir dil kullanıyor. Daha farklı bir yapısı var. Daha değişik falan. Çocuklar kendi arasında bile hani çok fazla şey yapmıyor. Sen Kürtçe'ye itibar etmiyor. Evet konuşuyoruz falan ama sanki biz yanlış, yasak bir şey yapıyormuşuz gibi geliyor. Tabii hani yaşadığın yerle bir ilgisi var bunun. Daha sonra hani politik bir kendi dilinden uzaklaşıyorsun.
Peki orada o çocukluk anıların aranızdaki bir sır mı oluyor, yoksa bir suçluluk psikolojisi mi yarattı?
Şu an bir suçluluk psikolojisi oluşturdu ama
evet.
Eskiden böyle daha çok özentiydi aslında da hani şimdi mesela bir Hayır, mesela kendimden suçluluktan dolayı değil.
Sonuçta orada senin suçluluk duyman veya özenti duyman seninle ilgili bir şey değil.
Tabii sömürgecilik.
Senin üstten sana empoze edilmeye çalışılan, dayatılan bir şey. Ondan dolayı çocuğun yaşadığı psikolojiyi şu an verdin.
Kendi aramızda konuşamıyoruz çünkü böyle yasak bir şey, yanlış bir şey. Yanlış bir şey diye konuşamıyoruz. O yüzden hani şeyden dolayı da pek itibar görmeyen bir dil neticede Kürtçe. Ve Kürtler de hep genelde köyde geri kalmış insanlar olarak biliniyorlar. Genelde hep kendilerini öyle sanıyorlar. Geri bırakılmışlar. Bu yüzden böyle bir dilden hani Türkçe'ye daha bir çok özenme, o dili konuşmaya çalışma olayı oluyor genelde. Şimdi hatta bazen kendi öğrencilerimde bunu görüyorum. Böyle birkaç tanesinde falan böyle çok üzülüyorum aslında.
Bir nevi kendi geçmişini farklı. Galiba tabii. Hissediyorsun evet.
Bunu çok böyle hani abartılı aşırı derecede hissetmedim ama hani vardı, bu da vardı. Kesinlikle vardı.
Şimdi Sevda, roller değişti. Yapmamadım. Sen orada öğretmen statüsündesin, pozisyondasın. Bu noktada o bir empati kurma ve bir katkın ya da bir paylaşımın var mı? Böyle bir yaşam örneklerin var mı derslerde falan yaşadığın?
Kesinlikle var. Şimdi mesela çocukları bazen o kadar çok benziyorum ki arkadaşlarımızla falan da konuşuyoruz. Genelde bu Kürt öğretmenler arttığından beri hani daha çok olaya vakıfız. Her şeyin daha çok farkındayız. Çocukları daha iyi anlayabiliyoruz. Onlarla daha iyi iletişim kurabiliyoruz tabii. Mesela bazen böyle bakıyorum derste çocuklara biri bir şey söylüyor falan. Ne kadar benziyor diyorum. Birine benzetiyorum ya kendi küçüklüğümde ya da çocukluğumda kendi arkadaşlarımdan birine benzetiyorum ya da kardeşime benzetiyorum, bazen kendime benzetiyorum, ne kadar benziyor diyorum konuşma tarzlarına, ondan sonra bir şey söyleme isteme tarzlarına falan benzetiyorum tabii. Hani ne hissettiklerini, ne düşündüklerini aslında tahmin edebiliyorum. O yüzden ona göre mesela yapmam gereken şeyi yapıyorum.
Mesela fen bilgisi dersine giriyorsun değil mi Sevda?
Evet.
Fen bilgisi dersinde Türkçe verilen şeylerde gelen öğrencilerin kültürlerinde ve birikimlerinde Kürtçe karşılıkları da var. Bu Türkçe onlara verirken Kürtçe Türkçe arasında temaslar ve aranızda bir flörtleşme olmuyor mu? Bir Kürt olarak.
Evet. Var
ama bina ve o binanın içerisindeki sömürge sisteminde bir disiplini ve bir denetim sistemi var. Bu çok kolay bir
tabii
şey değil.
Değil tabii ama hani genelde daha çok hani çalıştığım okulla da alakalı bir şey. Mesela
elbette.
Başka bir okulda bunu yapamazdım. Bir köy okulundayım. Kürt köyü sonuçta. Ve öğretmenler de idareciler de genelde Kürt. Hatta hepsi Kürt. Yani birkaç tane arada Türk arkadaşlar da var. Onun dışında çok fazla zorluk çekmiyoruz. Çocuk anlamıyor, ne yapacağız? Hani konuşmayacak mıyız? Ben size Kürtçe anlatamıyorum. Çünkü ben de aslında bunu yapacak kapasitede değilim. Çocukların Kürtçe anlayacağı tarzı anlatamıyorum. Kaldı ki bunun dışında hani evet bir büyük bir sorun. Ya dersi anlatırken ben çok zorlanıyorum. Aşırı derecede çok zorlanıyorum. Kitapta geçen bir cümleyi çocuğun okuyup anlamasını bekliyorlar mesela. Benim anlattığım ders aslında Türklükle şununla bununla falan ilgisi yok. Fen bilgisi dersi sonuçta. Fizik, kimya, biyoloji dersi. Mesela biyolojiyle alakalı bir şey anlatıyorum. Bir sistem anlatıyorum. Hani bunu anlatırken Türkçe anlatmam gerekiyor.
Evet.
Türkçesini zaten ben de anlatamıyorum. Çünkü ben Kürtçe eğitim almadım.
Evet.
Türkçesini anlatamıyorum. Kaldı ki anlatsam bile hani evet bir yere kadar sorun, bunu çevirerek bilmem ne yaparak falan hani o cümlelerin karşılıklarını önce Kürtçe'ye çevirip daha sonra Türkçesini göstererek falan bu şekilde anlatmaya çalışıyorum. Fakat hani aslında temel ihtiyaçlarını gidermedikten sonra bir üst basamağa geçemezler.
Evet.
Hani mesela temel ihtiyaçları nedir? Yemek, içmek, barınmaktır, bunlardır. Bunları atlatamadığı zaman insanlar bir üst basamaktan mesela eğitimi talep etme haklarından haberdar değiller ve bunun isteme durumları da yok. Çünkü benim daha önemli ihtiyaçlarım var diyorlar genelde ve daha çok buna yoğunlaşıyorlar.
Evet, orada yani bir de bir savaş atmosferi var. Yani savaşın sürekli
evet.
Sokakta, evlerde ve kişilerin iç dünyasında izleri ve şeyi var. Yani
kesinlikle evet. Yani büyük bir iz tabii ki. Hani bunu atlatmaya da çalışıyorlar, olmuyor. Çünkü henüz bir şey çözülmüş de değil zaten. Onun da dışında gerçekten insanların temel ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Giderilmediği için de yani mesela dillerini isteyemiyorlar. Ben dilimde eğitim istiyorum diyemiyorlar. Yani ben evet dil konusunda çok zorlanıyorum ders anlatırken ya da dersteyken çocuklarla iletişim kurarken. Yani kendi iletişimimi kurarken zorlanmıyorum da ders anlatırken falan zorlanıyorum. Ama onun dışında başka sorunlar da var aslında. Mesela burada şehirdeki bir çocukla köydeki bir çocuk birbirinden çok farklı yerdeler. Algıları daha geniş oluyor. Şehirde yaşayan bir çocuğun algısı daha geniş oluyor. Daha çok şeyin farkında olmuş oluyor. Eğitimin ya da okula gelmenin önemli bir şey olduğunu farkında. Ama mesela ben köyde çalıştığım için köydeki çocuklar hani bunu pek de önemsemiyorlar zaten. Hani çok da umurlarında değil aslında.
Şöyle bir şey de var diye düşünüyorum. Taşra kültürünün ayrı bir zenginliği var, yaşam ritmi var. Kent kültürünün tabii ayrı bir şeyi var. İhtiyaçlar da değişiyor.
Evet. Ama biz işte müfredatla şununla bununla milli eğitim, hani Türk eğitim sisteminin milli eğitimden bahsediyorum. İstedikleri evet, şey, bizden istedikleri şey daha çok şehirli kültüründeki çocuklara öğretilmesi gereken şeyler. Evet. Türk şehirli çocuğunun istemesi gereken şeyler ve onlara anlatılması maalesef gereken şeyler.
Burada şeye girmek
evet, maalesef böyle.
Burada şuraya girmek istiyorum. Biraz önce şeyi söyledim başta, işte bir Kürt olarak Türk öğretmenler tarafından zihinsel olarak bir sömürü ve bir asimile yaşanılıyor. Ve şu anda şeyle köy ve şehri karşılaştırdın ve köy algısının geri olduğunu iddia ettin. Bana göre bu çok doğru bir şey değil. Sonuçta Özkan arkadaşın da söylediği gibi orada da bir kültür, bir yaşanılmışlık, bir bilim, bilgi, birikim var. Ve sadece şehri alıp köye uydurmaya çalışmak da bir asimle tarzı değil midir?
Yok yok, bu Sevda'nın iddiası
zaten budur,
değil.
Zaten amaç budur. Sevda, ben bir iddiada bulunmuyorum. Bu pardon, böyle
evet evet, Sevda'nın iddiası değil. Oradaki sistemin beklentileri bunlar olarak Sevda anlatıyor. Kendi düşüncesi ya da olması gereken olarak yansıtmadı. Ben öyle algıladım.
Buluyor, evet.
Tabii oradaki bizi sistemin oradaki bizi sistemin tabii buluyor, evet, dayatılan ve evet, beklenti o. Bu Sevda'nın tercihi değil. Orada dayatılan bir şey. Değil. Sistem ve o sömürgecilik evet, zihniyeti. Bu bir tepki aslında. Sevda'nın ona karşı verdiği bir tepki aslında. Anlatımında da o var. Sevda, biraz senin hikayene doğru gelsek. Mesela bir kadın olmanın getirdiği erkek egemen sistem de var bu sömürgecilikte. Yani dille gelen, evet, okullarda kendi dilinden uzaklaştırılırken aynı zamanda Türkiye'de militarist bir kültür var. Darbelerle yönetilmiş bir toplum var. Bu Türkiye evet, tarafında, sizin tarafınızdan ne kadar biliniyor bilmiyorum ama yani Türklerin sokaktaki davranışındaki Kürt insanına ve Kürt coğrafyasına bakış açısında çok derin bir faşizm var. Şimdi ama bir de kadın olarak bakalım. Yani sizin kendi toplum yaşam içinizdeki, aile ve Kürdistan toplumu içinizdeki bir kadın yaşam tüeli var. Toplumun beklediği, senin olmak istediğin. Bir de dediğimiz gibi erkek zihniyetin bütün coğrafyada, bütün kültürlerde yarattığı bir güç unsuru var. Bir kadın olarak senin kendi yaşam hikayende bu beklenilen kadınla senin yaşadığın kadın olma mücadelesi ve Sevda'nın bu noktadaki kimlik süreci nasıl? Bu konuda bizimle aile içinde, sokakta, okulda ya da bu erkek zihniyeti yaşadığın deneyimlerden paylaşmak istediğin bir şey var mı?
Özür dilerim, bir örnek anlatamam ama genelde aile yapısı olarak bahsetmek istiyorum. Biraz daha rahat yetiştirildik aslında aile olarak.
Evet.
Rahat derken diğer hani Kürt aileleriyle karşılaştırıyorum. Evet, yine çok fazla abartılı bir şekilde bir rahatlık yok tabii ama var, neticede diğerleriyle karşılaştırıldığında daha rahat bir ailede yetiştik. Daha çok babaannemiz bizi yetiştirdi. Daha çok bir kadın tarafından yetiştirildik. Ailedeki hepimizi o yetiştirdi aslında. Çok da baskı altında, yok kadınlar şunu yapamaz, bunu yapamaz diye büyütülmedik aslında. Ama
bu çok önemli aslında. Yani
veya, çok tabii, önemli. Ailede, bu tabii, aile yapısı olarak bahsediyorum genelde evet, tabii. Yine de karşılaştığımız duvarlar oluyor tabii. Hı hı. Hani birçok şey, evet biz rahat bir aileyiz, şudur budur falan filan diye söyleyebilirim ama bir yerde de bizim de kabul ettiğimiz bazı sınırlar var aslında kadın olarak. Bizim ailemizdeki kadın sayısı da fazla bu arada. Özlem bilir. Yani hani bizim de zaten kabul ettiğimiz, geçmediğimiz sınırlar var. Hayır, o sınırları sormayın sakın.
Sayın fazla olması kadın olarak da kendi özgünlüğünüz ve doğalınızı yaşadığınız anlamına da geliyor mu? Sayı fazlalığı bir avantaj oluşturuyor mu gerçekten aile yapısı içerisinde?
Aslında oluşturmayabilirdi, oluşturmayabilirdi. Yok aslında, hayır, bunun sayıyla ilgisi yok aslında.
Evet.
Sayıyla ilgisi yok, evet.
Aile kültürüyle ilgisi var değil mi? Evet.
Biraz aile kültürüyle alakası var.
Ebeveynlerin rolleriyle.
Evet evet, kesinlikle bu var. Birazcık anaerkil bir ailede, ataerkil bir toplumda yaşıyoruz hani. Neticede sokağa çıktığımız zaman bu sefer de ataerkil bir toplumla karşılaşıyoruz. Sınırları çok zorlamaya çalıştığımı söyleyemem kendi adıma. Bir kadın olarak kendi ailemde. Ailemin sınırlarını henüz bilmiyorum açıkçası. Çünkü zorlamış da değilim. Onun da dışında hani zorlasam bile bir yerde bir toplum baskısıyla bu sefer karşılaşmış olacağım muhtemelen. Ki kesindir aslında, muhtemel değildir de kesindir. Hı-hı. Bu sefer çoğudan bir toplumla karşılaşmış olacağım. Hı-hı. En basitinden bahsedeyim. Evet. Bir dolmuşa bindiğim zaman bile bir erkek egemen bir toplumla hemen anında karşılaşabiliyoruz. Mesela bazen arabaya biniyorum. Şöyle oluyor genelde. Bir kadın mesela biniyor arabaya, tamam mı? Kadınlar genelde bir köşeye sıkışmış oluyorlar. Bir köşede sıkışmış oturuyorlar. Erkekler de böyle bacaklarını açmış, seri serpe oturuyorlar genelde. Bu kadar rahat olabiliyorlar. Tabii aslında avantajları da var, dezavantajları da var. Bazen bu feodal toplumda yaşamam. Çok avantajları çok az tabii.
Sevda, bu beni de çok çıldırtan bir şeydi Türkiye'de. Türkiye'de yaşadığım süreçte bu bahsettiğin örnek beni de çıldırtan bir şeydi.
Tabii.
Erkek olarak beni çıldırtan bir şeydi. Çünkü oturduğum yerin sınırlarına göre oturuyordum. Hani koltukların belli bir arasında şeyler vardır ya, çizgi gibi. Bir erkek geliyor bacağını açarak oturuyor. Bir erkek geliyor kolunu senin alanına atıyor. Yani sen tabii kendi alanını ve o toplum içerisinde ne derler?
Alanı küçük zaten.
Evet, saygılısın. Bu saygı karşı tarafa da gösterdiğin saygı. Oradaki o hareket sadece fiziksel olarak bir senin yerini işgal etme hareketi değil. Yani orada
evet, toplumdaki yerini de belirliyor aslında.
Kesinlikle.
Sen şurada oturmalısın.
Evet.
Erkeklerden daha uzakta ve evet, daha köşeye sinmiş, daha ufak bir yer kaplamalısın. Söylemen gereken sözlerde şu parayı uzatır mısın? Bu kadar basit.
Evet.
Budur yani. Daha fazlası yoktur. Yavaş yavaş aslında bunu aşmaya çalışan yüzsever erkeklerimiz de var. Ama ben şeye değinmek istiyorum. Onlar da biraz yanlış anlıyorlar sanki. Biraz farklı bir şekilde anlıyorlar. Kendi arkadaşlarımdan biliyorum mesela. Şeydi mesela, biz kendi okulda mesela, en basitinden kışın kadın arkadaşlar şey yapamıyor. Mesela dışarıda bahçede nöbet tutuluyor. Soğuk bir yerde okulumuz. Çok soğuk. Mesela bayan arkadaşlara nöbet yazılmıyor dışarıya, bahçeye. Ama yüzsever, böyle çok demokratik olduğunu savunan erkek arkadaşlarımız genelde çıkıp şey diyorlar. Hani kadın erkek eşitliği. Madem biz eşitiz, o zaman biz bulaşık yıkıyorsak siz de bahçede nöbet tutabilmelisiniz. Böyle düşünen arkadaşlarım da var mesela.
Eyvah,
diyorum
eyvah
ki acaba biz yanlış bir yerinden mi tutuyoruz? Eksik mi anlıyoruz? Ya da aslında küçükken aldıkları eğitimden de belli. Hani böyle yetişmişler ya, sonradan bir şey öğrenmişler. Şu anda öğrendiğimiz şeyleri sadece taklit ediyoruz. Hayatımızda ya bunu içselleştirmiyoruz sanki. Bana öyle geliyor.
Gerçekten öyle, katılıyorum sana.
Buna da
sana
bir değinmek istedim.
Yok, gerçekten
yani,
öyle.
Hala mesela şey düşünüyorlar. Madem biz eşitiz, güç olarak eşitiz. O zaman sen de bunu yap. Sen de niye bunu yapmıyorsun ki? Şeyine geliyorlar. Hani en sona noktaya geliyorlar. Bu da insanı bazen çıldırtıyor.
Tabii ki asla bu yaşam alanındaki bir şeyin yapılması üzerinden bir fiziksel ya da benzeri bir eşitlik kavramı denen bir şey değil. Bu bu kadar basit değil. Çünkü duygusal
işte,
elbette.
Yanlış anlıyoruz, eksik anlıyoruz, işimize geldiği kadar anlıyoruz. Ya da bu toplumda gelişmeye çalışan erkekler de aslında hani feodal ve asimile edilen bir toplumdaki erkekler de bir şey anlamaya çalışıyorlar, öğrenmeye çalışıyorlar falan filan, ama çoğu aslında içine sindirerek ya da içselleştirerek öğrenmiyor. Ya da öğrenilmiş bir davranış olduğu için yeri geldiği zaman unutulabiliyor da. Bu yüzden öğrenmemek değil de hani bunu yaşayarak bir yerlere gelmek lazım.
Mesela ben bir örnek vereyim. Bu toplu taşıma araçlarında yaşadığım yerde iki olaya tanık oldum. Mesela bu şekilde yayılarak oturan bir erkeğe bir başkası müdahale etme biçimi çok farklı oluyor bir erkeğin. Mesela orada kadınlar feminist bir grubun şöyle bir müdahale biçimi geliştirdiler. Mor iğne olarak bu tür erkeklerin davranışlarına mor iğne batırıyorlardı. Şimdi bu kadının kendi varlığını ifade etme biçimiyle erkeğin varlığını ifade etme biçimi arasında çok büyük bir fark. Yani iğneyi batırırken bile şiddet değil aslında bu. Sadece hey, benim alanıma gelme, bana tacizde bulunma diyor. Ama bir başka bir erkek bir başka erkeğe uyarıda bulunurken başka bir şey yapıyor. Yani bir eylem ritüeli bile çok büyük bir farklılık
tabii
gösteriyor.
Tabii. Ya mesela şu toplu taşımadan bahsettik ya, ben öyle küçük bir örnek olsun diye onu söyledim hani,
evet,
temelini şey yaptığı için. Aslında şöyle bir uygulama da var mesela bizim bu bölgede falan, İstanbul'da falan. Daha çok mesela erkekler bayanlara, bayan diyorlar tabii.
Bayan diyorlar, evet.
Bayan harçlara genelde yerde verirler mesela. Bu da var.
Neden kadın?
Bu da güzel bir de hani, evet, avantajları derken bundan da bahsettim. Hani kadın narindir, zavallıdır, günahtır, kendi günah etmiştir. Hadi bakalım ona yerde verelim. Ya evet, korunmaya muhtaç olduğu için ayakta duramaz, işte oturmalı falan.
Aslında
hani mesela
da,
böyle güzel, evet, bir davranış da var aslında. Bu da var. Avantaj derken bunu kastetmiştim. Pek de avantajlı bir şey değil tabii ki.
Aslında bu jestin altında belki istisnai birkaç insanın bir nezaket esprisi olabilir ama genel mantıkta sanırım senin söylediğin şey var.
Var,
acıma,
evet,
erkek algısından o refleksin altında yatan da biraz böyle bir şey. zihniyet. Hı,
korunmaya muhtaç. Evet,
evet maalesef.
Olur. Yani genelde olur.
Maalesef.
Ama bu da gittikçe azalmaya başladı. Dikkatimi o da çekiyor. Gittikçe azalıyor. Yine bahsettiğim gençlerimiz bazı şeyleri eksik anlıyorlar. Eksik öğreniyorlar. İşlerine geldiği gibi öğreniyorlar. Zamanla mesela şey de yerleşiyor. Bana ne bilmeseydi. Ben de oturmak istiyorum.
Peki bu şundan mı kaynaklı? Evet. Mesela bir kadın olarak bir erkeğin böyle bir refleksine karşı senin orada verdiğin refleks mi onu değiştiriyor? Senin oradaki koyduğun tutum ya da söylediğin söz ya da verdiğin mimik mi değiştiriyor? O kendiliğinden mi değişiyor?
Hayır. Belki böyle bir şey de var ama ki hani bu çok küçük bir yüzdedir. Daha çok hani yavaş yavaş tamamla gelişmiş bir şey. Hani aslında madem kadın erkek eşittir o zaman o da ayakta beklesin. Evet. Bunu düşünmeye başlamışlar yavaş yavaş, hani tamam demokratikleşmeyi birazcık duymuşlar ama hani böyle kulaktan dolma, hani o şekilde işine geldiği kısmını alıyor o şekilde.
Peki şöyle bir değişim, mesela eşitlik, ben erkek olarak bunu söylüyorum tabii, erkek olarak kendi özgürlüğümde bunu söylüyorum. Mesela eşitlik dediğimizde ben çok eşitlikten değil de kadının ve erkeğin ayrı yapıları, ayrı duyguları, ayrı tabii. algı evet. refleksleri var. Burada eşitlikten ziyade farklılıklara karşı bir saygıdan tabii. mesela benim için önemli. Karşı taraftan bir kadının ayakta durması ya da oturmasından ziyade onun anki ruhsal, psikolojik, ne bileyim aylık geçirdiği bir kadın şeyi rahatsızlığı olabilir. Yorgun çalışmış bir insan olabilir. Bunu bir erkek de yaşayabilir, tabii, bir kadın da yaşayabilir. Oradaki hissiyat, hı-hı. duygu yani empati kurmayla ilgili tabii, bir tabii. problem var. Erkekte bu noktada işte soru işaretlerimiz var. Yani erkek mesela biraz önce senin söylediğin gibi güç noktasında. Yani evet, evet. oradaki ortamda fiziksel ve güç noktasında bir eşitlik, hı hı. algısı var. Problem kaynağı da burası galiba.
Hı hı, evet. O da bir evet. kaynak aslında yani. Birçok sebebi olabilir bazen bir şeyin. Ben hani sebebi budur diyemiyorum birçok şeyde.
Hı hı.
Birçok sebep olabiliyor. Bakış açısı, birden fazla sebebi görebilmek lazım.
Biraz önce anlatımlarında ben biraz da belki küçük bir noktadan yakalayacağım ama yani genel karaktersel yapın olarak baktığımda, çünkü bu programın aslında biraz da portre çizerken de kişinin kendi karaktersel çizgindeki toplumun ya da bulunduğu kimliklerin onun önüne ya da üzerine giydirmeye çalışmasın değil, bireyin kendi tercihleri, kendi arayışları, onun kendi özgürlük hissiyatı evet. benim için önemli. Bu programın ekseni bu. Sen biraz önce işte bir yere otururken bir tatminden, yani kendi alanı bilmekten bahsettin. Bunun da aile içerisinde sınırları zorlamadım dedin. Yani ihtiyacın olanı kullandın. Belki tatmin olan kısmıydı. Yani tatminkar. Bu senin genel yapın mı? Karaktersel yapın mı?
Yok, genelde öyle değildir ama değil. Bazı konularda demek ki öyleymiş ki hani böyle gelişmiş.
Senin özgürlük olarak yaşamında, yaşam arayışlarında özgürlüğü nasıl mesela ifadelendiriyorsun? Biraz önceki şey önemliydi. Bu alanın daraltılmasına rağmen kendi yerinin işgali olarak o yerinin almanın getirdiği bir özgürlük ihtiyacı var. Yaşamın genel alanlarında özgürlük kavramı, özgürlük kelimesi bir kadın olarak, bir Kürt olarak ve diğer kimliklerinle nasıl hissediyorsun? Özgürlüğü nasıl yorumluyorsun?
Özgürlük nasıl yorumlanır benim açımdan? Düşünüyorum şimdi. Yani siz böyle sorunca hani durup...
Tabii ki birden düşünme. Tabii. Evet. Evet. Tabii. Çok geniş bir kavram. Çok geniş bir
tabii,
kavram.
Çok geniş bir kavram mı? Düşünmek lazım. O kadar çok özgür olunması gereken alan var ki hayatta. Hangi birinden bahsedeyim şimdi?
Bir kadın kimliği evet. Evet, ya da bir öğretmen olarak
evet.
öğretmen olarak kendini ifade etme şeyin vardır. Kendi değerlerine Kürtçe olarak ya da işte bulunduğun koşullarda sana yukarıdan verilen müfredatla değil de fen bilgisini başka türlü belki tabii. anlatma gereği duyarsın ki o yorumlarında muhtemelen katıyorsundur derslerinde.
Tabii ki katıyorum. Zaten bunu hani bir şekilde az da olsa birazcık hani o konuda özgürleşmeye çalışıyorum, özgür davranmaya çalışıyorum.
Ve soruyu şöyle soralım, özgürlük nedir?
Evet, biraz farklı şekilde sorun. O kadar özgürlüğü şu an yorumlamaktan acizim ki.
Anlıyorum. Aha.
Çünkü evet. özgürlük diye bir şey yok diyorsun belki de.
Hayır, ben size aslında ilk aklıma gelen şeyi söylemek istiyorum.
Aha, söyle, lütfen. Onu bekliyoruz.
Çok çok çok saygıdeğer bir bakanımız var bizim, demişti ki siz diyorsunuz ki yok efendim, insanlar diyor ki özgürlük yoktur bilmem nedir falan, o zaman niye içeridekiler dışarıya çıkmaya çalışıyor? Demek ki var. Çok kıymetli İçişleri Bakanımız söylemişti bize, yani böyle bir şey söylemişti, madem yok o zaman niye herkes dışarı çıkmaya çalışıyor?
Sanırım özgürlük yoksunu olan bir iç işleri de olduğu için, dışarının ve özgürlüğün ne olduğunu bilmediği için de.
Hayır, bu özgürlük yoksunluğundan kaynaklanmıyor. Zeka yoksunluğu bu. Tamamen zeka yoksunluğundan.
Budur yani.
Evet, bir kadın olarak, bir kadının yaşadığı kendi ortamında, kendi kültürel ve kendi içine bulunduğu süreçte erkeğe bakış açısı ne? Yani şu an bir flörtün, sevgilin ya da bir ilişkin var mı? Ya da sen çevrende bulunan ilişkilere nasıl bakıyorsun? Bunu aile yapısı olarak da değerlendirebilirsin. Duygusal yapının, hı hı, yani bir kadın olarak duygusal yapının erkeklerle kurulan ilişkideki sürecine nasıl bakıyorsun? Bir kadın olarak bu noktada çok özgür olarak kendini, duygularını, ihtiyaçlarını, arzularını...